Ayrım 7.
Sayfa 117. Dur sana bir şey söyleyeyim. Bak fikrimi çok beğeneceksin. Yani bu broşta ne oluyormuş? Bir kere sen zevk sahibi bir kızsın değil mi? Öyle yeni zenginler gibi işte benim cicim var diye herkese gösteriş yapacak değilsin ya. Gel vazgeçelim bu broştan. Ona verecek paramızla mükemmel bir düğün yaparız. Dillerde destan olsun ha. Vallahi Grace Kelly'nin düğünü gibi bir düğün yaparız. Ah ne kadar iyisin sevgilim. Düğün değil mi? Vallahi bilmem ki şimdi onu bunu eğlendirmek için dünya kadar masraf edeceğiz. Salon tutacağız, caz ister, yemek ister, içki ister. Ne o? Bir sürü insan eğlenecek. Üstelik de hiç kimse memnun olmadığı gibi türlü dedikodu yaparlar. Gel biz seninle akıllı insanlar gibi hareket edelim. Akrabalarımızı, yakın dostlarımızı çağırırız, düğünü evimizde yaparız. Vallahi daha güzel olur. Demek fikrimi parlak buldun. Sen dünyanın en zeki kızısın. Bir şey söyleyeyim sana. Düğün elbisesine ne diye yüzlerce lira verecekmişiz? Nasıl olsa hayatında bir kere giyecek değil misin? Ona verecek paramızla evimize eşya alırız. Senin de aklın yattı. Evet, senin dediğin gibi. En iyisi düğünden vazgeçmek. Bir apartman katı tutarız, dayarız, döşeriz, sana elbiseler alırım. Ama bak bir dakika beni dinle. Şimdi apartmanlar çok pahalı. Alemi zengin edecek değiliz ya. Şöyle kenar mahallelerde kuş yuvası gibi iki odalı bir ev tutarız. Evet hatta bir odalı. Nasıl olsa kalabalığımız yok. Nasıl? Muhakkak nikah ister misin? Tabii canım nikahsız olur muymuş? Dostlarımızı, arkadaşlarımızı çağırırız. Ama dur nikah da ne oluyor? Bizim birbirimize itimadımız yok mu? Nikah bir nevi resmi mukabele. Bizim böyle senetlere, sepetlere ihtiyacımız var mı? İkimiz de birbirimize nasıl olsa güveniyoruz. Tabii canım nikah filan istemez. Oraya vereceğimiz parayla sana bir elbise alırım. Elbette en güzel elbise. Birinci sınıf terziye diktiririz. Pahalı olsun tabii. Sevgilim yaz geldi. Şimdi o ağır kumaşlar giyilmez ki. Bak şu kumaşlara ne güzel. Renk renk, çiçekli. Şuradan 4 metre basma alırız. Canım ne diye terziye para vereceğiz? Sen kendin dikersin olur biter. 4 metre çok değil mi? Yaz şimdi havalar çok sıcak. Kolsuz olsun yakası da açık. Etekler kısa 1,5 metre yeter. Ah sen dünyanın en iyi huylu kızısın. Ne geldi aklıma biliyor musun? İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Sanki ne diye ev tutacakmışız bu zamanda ev değil mi? Basma değil mi o da lüzumsuz. Karnın mı acıktı? Dur sana şimdi bir sandviç alırım. Cikletle çiğnersin. Gel seni öpeyim. Şap şup şap şup mup oh. Bak işte evlendik gitti sevgilim. Bu iş o kadar zor değil ki. Ah sen dünyanın en enayi kızısın. Zaten enayi olmasan benimle evlenir miydin? İşte evlendik sevgilim. Nasıl inanmıyor musun? Vallahi billahi evlendik sevgilim.
Sinirli adam. Sinirden eli ayağı sapır sapır titreyen zayıf yaşlı adamı iteleyerek karakoldan içeri soktular. Bu adamdan davacıyız komiser bey bize hakaret etti. En baştaki iri yarı delikanlıya komiser sordu. Ne dedi? Çok ağır komiser bey pederimi karıştırmasaydı aldırmazdım ama merhum pederimi de karıştırdı. İhtiyar adam atıldı. Evet eşşoğlu eşek dedim. Anlatayım da hak etti mi etmedi mi siz söyleyin. Dolmuş arabasındaydım bu delikanlı da altın bakkalda arabaya bindi. Taksim'de inmesin mi? Dayanamadım yakasından çektim. Maşallah eşek kadar herifsin, gençsin, gücün kuvvetin yerinde. Altın bakkalla Taksim arasını saysam 500 adım tutmaz. İnsan bu kadarcık yere dolmuşa biner mi? Eşşoğlu eşek dedim. Aynen böyle dedim. İnanmazsanız sorun kendisine. Uzun boylu kapı kanadı kadar geniş omuzu delikanlı ihtiyarı doğruladı. Sırada sağdan ikinci şikayetçi. Bu delikanlı küfür hak etmiş dedi ama bu adam bana da sövdü. Komiserin sorusuna meydan bırakmadan ihtiyar başladı. Ona da eşşoğlu eşek dedim ama hak etti, istedi. Bu adam da Taksim'de dolmuşa bindi. Ağa camiye gelene kadar 2 cigara içti. Yetmezmiş gibi 1 tane daha yaktı. Cigaranın birini söndürüp birini yakıyor. Cigara dumanından otomobilin içinde göz gözü görmüyor. İçeride boğulacağız. Hiç olmazsa pencereyi açayım dedim. Bu sefer de hava soğuk pencereyi açma demesin mi? O zaman dayanamadım. Madem hava soğuk pencereyi açtırmazsın, Yavuz'un bacısı gibi durmadan burnundan duman savuruyorsun, dolmuşta üst üste cigara içilir mi? Aa eşşoğlu eşek dedim. Üçüncü şikayetçi, Allah için hak etmiş dedi. Böyle saygısızlara ben de sinir olurum. Komiser bu adama sordu. Sizin şikayetiniz? Efendim bana da çok ağır, ağıza alınmaz şeyler söyledi. İhtiyar söyledim dedi. Tabii söylerim.
Bu adam Galatasaray'dan dolmuşa bindi. Sanki 40 yıllık ahbabımmış gibi başladı anlatmaya. 4 nüfus 2 odalı bir evde kiracılarmış, karısı ağzınıza layık çok iyi pilaki pişirirmiş. Kızını geçen sene evlendirmiş ama damadı hayırsız çıkmış. Karısı 4. çocuğunu sezeryen ameliyatıyla pek zor doğurmuş. Şimdi de 5.sine gebeymiş. Acaba çocuk yapmamak için bir tedbir biliyor muymuşum? Artık kan beynime sıçradı. Efendi, efendi dedim. Başında saç, ağzında diş kalmamış. Benden beter olmuşsun. Karın hala çocuk doğuruyorsa tedbiri sen değil, konu komşu delikanlıları, eş dost alsın. İnsan yatak odasında olup biteni dolmuşla rastladığı yabancılar anlatır mı? A eşşi ol eşek dedim. Sıradaki şikayetçilerden biri, çok iyi demişsin dedi. Böylelerine ben de pek kızarım. Sizin şikayetiniz diye komiser o adama sordu. Komiser bey, bu adam bana da hakaret etti. İhtiyar, ettim dedi, elbette ederim. Bu adam tepe başında dolmuşa bindi. Biner binmez de Hotchkiss makineli tüfekleri gibi hiç tutukluk yapmadan hapşırmaya başladı. Havalardan nevazil olmuşum dedi. Hem de hapşırırken nişan alır gibi arayıp arayıp insanın suratı budur diye itfaiye hortumu gibi püskürüyor. Bir seferinde suratımı tükürük içinde bırakınca artık dayanamadım. Madem nevazil oldun, hiç olmazsa hapşırırken ağzına mendil tut. Mendilin yoksa elini ağzına kapa. İnsanın suratına suratına hapşırılır mı? A eşşi ol eşek dedim. İstemedi mi komiser bey? Beşinci şikayetçi, hay ağzını öpeyim, böylelerine söylemeli elbet dedi. Komiser bu adama siz ne istiyorsunuz dedi. Bana da ağza alınmaz sözler söyledi. İhtiyar, söyledim dedi, hem de eşşol eşek dedim. Bu adam şişhanede arabadan indi. Başladı ceplerini karıştırmaya, bir türlü parayı koyduğu yeri bulamaz. Gidiş geliş saati, arkamıza tramvaylar, otobüsler, otomobiller birikti. Trafik memuru düdük öttürür, vatmanlar, şoförler bağırır. Bu adam oralı değil, ağır ağır hababam ceplerini karıştırır. Karıştırdı paltosunun, ceketinin, yeleğinin, pantolonunun ceplerine baktı. Sonra hah buldum buradaymış diye iç cebinden bir 100 liralık çıkarıp şoföre uzatmasın mı? Sabrım tükendi. İnsan dolmuşa bindi mi parasını önceden hazırlar. Bu kadar millet yolundan alıkonmaz. 50 kuruş içinde şoföre 100 lira bozdurulmaz. A eşşi ol eşek dedim. Şoför hemen atıldı. Ağzın dert görmesin, iyi dedin, yerden göğe kadar haklısın dedi. Komiser şoföre döndü. Siz? Ben davacıyım bu adamdan. Küfür etti. İhtiyar ettim dedi. Eşşi ol eşek dedim. Bu şoför arabasından inen bir kadın para verince eyvallah abla dedi. Başka bir kadına buyur anacım dedi. Müşterilerden birine amca, birine dayı bey, bir gence abi dedi. Bir delikanlıya oğlum, bir adama bey baba dedi. Hiçbirine ses çıkarmadım. Arabasından inerken parasını uzattım, bana da eyvallah babalık demesin mi? Artık durulur mu, sözün sırası geldi. Türkçe'de bay, bayan, hanım, bey diye bir laf vardır, bilmez misin? Ben senin ananı tanımam, avradını tanımam, nereden baban oluyorum? Arabana binen bütün müşteriler senin akraban mı? A eşşi ol eşek dedim. Komiser sinirli ihtiyara döndü. Bu İstanbul işte böyledir. Bu yaşa gelmişsin, bunca yıl İstanbul kaldırımı çiğnemişsin. Madem bu sulu terbiyesiz kendini bilmez kaba heriflere dayanamıyorsun. Bu yaşta ne diye evinden çıkarsın? A komiser biraz durdu, düşündü, sonra a beyim diye lafını tamamladı.
Gülgüle yok mu? Saat 8.30'da İstanbul Radyosu'nu mutlaka dinleyin. Şehremin'inde Koca Yusuf Mahallesi'ndeki Asım amcanın bahçeli kahvesi o gece her zamankinden daha kalabalıktı. Kahvenin gediklilerinden başka evinde radyosu olmayanlar da gazetelerde müjde müjde diye ilan edilen sürpriz radyo programını dinlemek için Asım amcanın kahvesine dolmuşlardı. Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Boydan boya ıtır ve begonya yapraklarıyla kapanmış pencere camları buğulanmıştı. Bir yandan saç soba kıpkırmızı olmuş, bir yandan sigara, nargile dumanı, insan nefesinden, kahve ocağının ısısından, çay kahve buğusundan içerisi sımsıcak olmuştu. İnsan evinde bile bu kadar rahat edemezdi. 15 kuruşa hem bir kahve iç hem gece yarısına kadar dünya vaziyetinden, memleket ahvalinden, mahallede olan bitenden konuş. Hem de iliklerine kadar ısın. Alt tarafı 15 kuruş. Az önce radyo gazetesi okunduğu için Asım Efendi radyonun düğmesini çevirmişti. Müzede odacı Mustafa Efendi cebinden saatini çıkarıp baktı. Sonra kahve ocağına ayıran cam bölmenin çerçevesine asılı yuvarlak camlı çalar saate baktı. Asım Efendi, senin saat arpa yemiş, aç hele radyoyu. Asım Efendi delikli para çekmecesinin üstünde duran üzeri kanaviçe işli patisko örtü altındaki radyonun düğmesini çevirdi. Dan, muhterem dinleyiciler, şimdi özel programımızı açıyoruz. Bir anda tavla şakırtıları, oyun kağıdı hışırtıları, domino gürültüleri durdu. Bütün kahve kulak kesildi. Hatta makinist Aziz Usta programın ara yerinde öksürmemek için birikmiş öksürüklerini hep birden harcadı. Şimdi değerli ses sanatkarı Münir Nurettin konserine başlıyor. Refakat edenler... Önce saz topluluğunun keman, ud, tambur, kanun sesi duyuldu. Arkadan titrek, yanık, içli ağlamaklı bir ses şarkıya başladı. Kuyunda figanımla acep gulgule yok mu? Gulgule yok mu? Gulgule yok mu perde perde birkaç kere tekrarlandı. Gulgule yok mu? Asım Efendi'nin müşterileri içinde en ateşli muhalif olan Ser Hademi Yunus Efendi, vay anasını diye bağırdı. Memleketi ne hale getirdiler yahu? Bak işte sen, gulgule bile kalmamış. İyice anlayabilmek için elini kulağına boru yapıp radyoya uzanmış Asım Efendi sordu. Ne diyor, ne diyor, ne yokmuş? Gulgule. Desene gulgule de kalmamış. Muhalefet için yakaladığı fırsatı kaçırmak istemeyen Ser Hademe Yunus Efendi, tıpkı çalıştığı dairedeki müdürün pozunu takınarak, memleketi ne hale getirdiler dedi. Gulgule de olmasa ne olacak peki? Müzede odacı Mustafa Efendi, belki herkes biliyor da ben bilmiyorum diye utanarak yanındakine sordu. Bu gulgule ne Allah sen? Bilmem, radyoda da yok diye feryat ettiklerine göre pek lazımlı bir şey olacak. Gulgule yok mu? Koyu demokratlardan Sıtkı Efendi, hiç zannetmem dedi, eğer pek öyle millete lazımlık bir şey olsaydı Menderes onun da pavlikasını kurardı. Kahveci Asım Efendi, bu gulgule nargile olacak dedi, nargilenin lügatçası besbelli. Makinist Aziz bilgiç bilgiç güldü. Gulgule motor aksamından bir yedek parçadır. Ana mili dişli aynaya bağlayan pirinçten bir halka vardır. O halkanın ucundaki pime gulgule derler. Mustafa Efendi, pek mi mühim diye sordu. Makinist Aziz ihtisasını ilgilendiren bir konu yakaladığına memnun, elbette mühim dedi, gulgule olmazsa motor, makine dediğin her şey istop eder. Gulgule olmazsa tramvay çalışmaz, otomobil çalışmaz, otobüs, vapur, fabrika, hiçbir şey çalışmaz, memleket mahvolur. Dahil de yapılmaz mı? Bu gulgule dünya yüzünde yalnız bir yerde yetişiyor, o da Amerika'nın bir şehrinde. Peki be kardeşim, insanın derdi içinde kalmalı. Gulgule yoksa yok. Böyle radyolardan gulgule yok diye feryat edip de bütün dünyaya memleketi iki paralık etmenin alemi var mı? Ben olsam şu radyo müdürünü haysiyet divanına verir, vallahi partiden attırırım. Yahu yok yok diye bağırıyoruz ki Amerika duysun ki bize gulgule versin. Ağlamayan çocuğa meme verirler mi? Malum ya, radyo bu. Buradan bağırdın mı git Amerika'dan kendi sesini dinle. Gulgule yok diye bağırmazsan sen de gulgule olmadığını Truman ne bilsin? Asım Efendi bu yanlışı hemen düzeltti. Truman gideli hani, şimdi Roosevelt var başta. Geçen gün gazetede okudum. Amerika Yunanistan'a 5 milyar çeki gulgule vermiş. Bize 200 okkamı ne veriyormuş? Bizimkiler de kızmışlar, hem biz bu kadar şey yapalım hem de gulgule vermesin diyerekten. O zamana kadar söze karışmamış olan askeri tüfekçi ustalığından emekli Salim Efendi, yahu dedi, sizin bir yanlışlığınız var. Bu gulgule denen şey Hindistan'dan gelir. Kulunç ağrılarına, seyyar yerlere, bir de affedersiniz, Adem'i iktidarsızlığa ve kadınların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı birebirdir. Gayetle mücerreptir. 3 sabah bir bardak sahle ve 2 dirhem de gulgule karıştır. İç bir iznillahı teala cümle dertlerden pirufak olursun. Tüfekçi ustası o kadar kuvvetli konuşuyordu ki makinist Aziz çok fena bozuldu. O sırada radyoda şarkının başka mısraları okunuyordu. Ta beste-i zinciri berefşanın olaydım. Makinist Aziz hemen atıldı. Bak zincir diyor, zincir de yok zira. İlaç olur muymuş gulgule hiç? Şarkı hala devam ediyordu. Kuyunda figanımla acep gulgule yok mu, gulgule yok mu? Peki bu radyo hükümetin radyosu değil mi? Radyo başka kimin olur? Madem radyo kendisinde, ne diye gulgule yok diyor? Şimdiye kadar radyodan bir şeyin yok denildiğini ilk defa duyuyorum. Başka bir şarkı başlamıştı ama herkes gulgulenin tartışmasıyla uğraşıyordu. Eski devir geçti, şimdi hükümet dobra dobra, vara var yoka yok, anladın mı? Radyoda muhaliflere söz hakkı tanınacaktı. Sakın bu gulgule diye bağıran adam muhalif olmasın. Muhalif olsa hiç böyle gulgulemiz bitti kalmadı diye bağırtırlar mı? E nedir öyleyse? Bu olsa olsa düşman radyosu. Şimdi yabancı radyolar araya giriyor. Sen dinliyorsun, dinliyorsun, bir de bakıyorsun ki sonunda herif burası falan yerin radyosu demiyor mu? Efendim bu gulgule, radyoda spiker, bugünkü yayınımız sona ermiştir, geceniz hayırlı olsun dedi. Kahve boşaldı, dar sokakları dolanan gulgule sesleri gecenin karanlığına düşen karlarda eridi. Gulgule yok mu?
Guguk.
Hayat apartmanı 8 katlıdır. İskeleti demir, etleri betondan bir dev gibi toprağın sırtına abanmıştır. Hayat apartmanı eğik bir arazi üzerine kurulduğundan önden bakınca 5 katlı, öbür yüzden bakınca 8 katlıdır. 3 katı bir yandan kuyu gibi toprağın karnına gömülüdür. Bir yana arka caddeye bakar. En alt katın kiracısı her akşam saat 6 ile 7 arası hayat apartmanının sokak kapısından girer. Yerin dibine doğru döne döne merdivenleri inerken kendini burgulu çiviye benzetir. Kapıdan girerken başı öne eğilir, bir kat inince omuzları düşer. İkinci katta beli bükülür. Kendi katından içeri girerken beli iki büklümdür. Gerçekten böyle bir şey olduğu yoktur ama o bu apartmana girdikten sonra her katın ağırlığı omuzlarına yüklenmiş sanır. Birkaç kez uyku arasında yataktan eziliyorum diye bağırarak fırladı. Yatağa girince 8 kat birden onun üstüne yığılır. Karısı ev sahibi dedi. Bunu her akşam söyler. Erkek topraktan başlayan pencereye başını kaldırdı. Yarın dedi. Kadın icraya verecek dedi. Sokakta kalacağız. Adam üstündeki beton külçesinden kurtulmak ister gibi bir davrandı. Kız okula gitmiyor dedi karısı. Adam sesini çıkarmadı. Genç kız yırtık papuçla okula gider mi? Elbette gitmez. Yemeğe oturdular. Bakkal hesap pusulasını gönderdi bugün. Hesabı ödemezlerse veresiye vermem diye haber göndermiş. Yatakta karısı mantom dedi. 8 yıllık manto. Herkesin içine çıkmaya utanıyorum. Adam gece yarısı bağırarak yataktan fırladı. Eziliyorum. Karısı ne var diye sordu. Hiç. Hiçbir şey. Kapının ziliyle uyandı. Karısıyla kapıda konuşan sesi duyuyordu. Dün 25 kilo odun almışsınız. Evet dedi kadın. Parasını yarın vereceğiz. Erkek evden çıkarken karısı kırmızı kağıt geldi dedi. Elektriği kesecekler. Manavın önünden geçmemek için yolunu uzattı. Kasabın önünden geçerken inşallah içeride müşterisi vardır, beni görmez diye dua etti. Daireye gidince müdür seni istiyor dediler. Müdür bu nasıl iş diye bağırdı. Onlar bizden demirbaş listesini istiyorlar. Siz tutup kırtasiye ihtiyacını bildirmişsiniz. Affedersiniz. Bu kaçıncı? Geçende de şubelere gidecek evrakı bakanlığa göndermiştiniz. Masasına oturduğu zaman bir iş sahibi yurttaş, sizi şikayet edeceğim dedi. Bugün git yarın gel. Hem benim verdiğim vergilerle. Bir kadın da ayıptır dedi. Bu yaşımda kaçtır gidip geliyorum. Alt tarafı bir numara vereceksin. Başka biri, tabii dedi, istediklerinin işini bir dakikada görürler. Aranan evrak numarasını bulmak için dosya kolunun altında kalem odasından çıktı. İki kanadı açık geniş kapıdan dairenin mermer salonuna ışık dolmuş, yağlı boya krem rengi tavan pırıl pırıldı. Adamın iki kolunda siyah kolluklar, elinde dosya kapıya yürüdü. Kış güneşine baktı, gözlerini kırpıştırdı. Mermer merdivenleri indi, bir uyur gezer gibi kendinde olmadan sokağa çıktı. Sokakta yürüdü, yürüdü. Karısı bakkal, müdür, kızı iş için masasında bekleşen yurttaşlar, ev sahibi, elektrikçi, manav, oduncu. Suratlar gözünün önünden geçip gidiyordu. Hepsi haklı, hepsi diye mırıldandı. Dirseklerine kadar siyah saten kolluklar elinde kalın dosya yürüdü. Müdür haklı, karım da haklı, bakkal da. Yürüdü, vitrinlere baktı, görmeden. Bir yokuştan çıktı, bir dükkanın önü kalabalıktı. İçeride birkaç kişi bir tezgahın üstüne dirseklerini dayayıp tüfekle nişan alıyorlar, acayip şekilli renk renk hedeflere ateş ediyorlardı. Tüfekten çıkan arkası püsküllü ucu sivri mermi bu hedeflere isabet edince, boyalı teneke hedef oynak yerinde hareket ediyor, düdük ya da çıngırak sesi duyuluyordu. Dükkanın dış tarafında bir kuvvet ölçme makinesi vardı, bir meşin torba. Etrafına toplanan gençler meşin torbayı yumrukluyorlar, torba çarpınca bir gösterge yukarı doğru fırlıyor, vuranın kuvvet derecesini ölçüyordu. Göstergeyi 60 dereceye çıkarana bir paket cigara mükafat. İri yarı bir delikanlı gerildi, gerildi, meşin torbaya bir yumruk indirdi, gösterge 58'e kadar çıktı, sonra düştü. İkinci yumrukta ancak 52'yi buldu. Meşin torbaya bakıyordu, gözleri hep torbadaydı. Torba yavaş yavaş müdürün suratına benzedi. Şiş yanaklar, tombul tombul bir yüz, tam müdürün suratı. Sen haklısın müdür bey dedi, sen haklısın ama ben de haklıyım. Kolunun altındaki dosyayı tezgahın üstüne koydu, sağ kolluğu çıkardı. Gerildi, gerildi, müdürün suratına bir yumruk indirdi, gösterge 60'a fırladı. Delikanlılar 50'sini aşkın sünefe adama hayretle baktılar. Dükkan sahibi bir paket sigara uzattı, buyurun. Gözleri meşin torbadaydı. Meşin torba tıpkı tıpkısına kasabın şiş yüzü, etli kanlı yüzü. Sen haklısın ama ben de haksız değilim. Meşin torbaya bir yumruk daha indirdi, gösterge 60'a çıktı.
Buyurun cigaranızı. Tıpkı karımın suratı. Onun gibi asık surat. Haklısın karıcığım ama ben de 6 paket cigara aldı. Tezgaha kolunu koydu. Kıtık kıtık saçları oksijenle sarartılmış, boyalı yüzü şişman kızdan bir tüfek aldı. Tüfeği omzuna dayadı. Renk renk boyalı teneke hedeflerden bir oyuncu kadın seçti. Siz bir evrak numarasını isteyen hanımsınız değil mi? Çok gidip geldiniz, yoruldunuz. Bugün git, yarın gel. Haklısınız ama ben de. Tetiğe bastı, tam isabet. Oyuncu kadın hedefi oynak yerinden büküldü, oynadı. Tamam, öldü dedi. Atış pavyonunun işçisi şişman kız tüfeğe başka bir püsküllü mermi koydu. Bu kömürcü, para isteyen kömürcü, haklı. Tetiğe bastı, kurşun hedefe çarpınca bir trompet sesi duyuldu. Öldü, kurtuldu. O da ben de. Kız tüfeğe bir mermi daha sürdü. Püsküllü mermi ev sahibinin tam alnına saplandı. Çıngır çıngır bir zil çaldı. Bakkal, sen ha, vallahi haklısın. Ama ben, tetiğe bastı. Tahta oymalı saat kutusunun deliğinden bir kuş başını uzattı. Guguk, guguk, guguk. Adam güldü. Yıllardır böyle içten gülmemişti. Siyah saten kolluklarını cebine soktu. Dosyayı da kolunun altına aldı. Hem yürüyor hem gülüyordu. Rahattı. İçi, kafası bomboştu. Ne karısı, ne çocukları, ne ev sahibi, ne bakkal, ne iş için gelen vatandaşlar, ne de müdürü. Gülüyordu adam. Yoldan geçenler bu mutlu adama alaylı alaylı bakıyorlardı. Erkek mi, dişi mi? Tiyatronun fındık kurdu gibi güzel bir oyuncu kızıdır. Ona hangi büyük rolü verseler yine de rolü ona layık görmem. Ah ah derim, rejisör ben olacağım ki o kızı oynatayım. Böyle düşünürken bilinçaltımda yıldızlığa giden yol rejisörün yatağından geçer lafının yeri var mıdır bilmem. Sizin anlayacağınız... Neyse, açmayın yaramı. Çalıştığım dergi işte bu çıtı pıtı güzel kızla röportaj istemiş. Aman dedim, ben gönüllüyüm. Kalktık, fotoğrafçıyla evine gittik. Ben bazı sesleri burnumla dilimle duyarım. Bilmem sizde olur mu böyle şey? Seslerde renk görür müsünüz? Sesleri koklar, tadar mısınız?